Ayrım 30. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 262. Kasabadaki tarihi düello ise yine aynı Plinio Balmaseda ile Tasio Ananias arasındaki her ikisinin de öldüğü düellodur. Mauricio Ananias'ın örnek oğlu Tasio, ahlaklı davranışlarıyla ün yapmış, kusursuz bir polis memuruydu. Joaquin Vega ile aynı bandoda davul çalardı. Bu sokak ortasında yapılan resmi bir düelloydu. Her ikisi de ciddi olarak yaralandılar ve evlerinde uzun ve ızdıraplı bir dönem geçirdiler. Plinio'nun bilinci düellodan sonra hemen yerine gelmiş ve ilk düşündüğü Ananias'ın nasıl olduğu olmuş. Tasio da Plinio'nun büyük bir kaygıyla sağlığını sormasından etkilenmiş. Her ikisi de ötekinin ölmemesi için Tanrı'ya yakarmaya başlamışlar. Aileleri yaşadıkları sürece her birini öteki hakkında bilgilendirmiş. İkisinin de yaşamını uzatabilmek için her türlü çaba harcanırken tüm kasaba gerilim içinde kalmış. 48 saat süren ızdırabın ardından kilisenin çanları ölen bir kadın için çalmış. Her iki ölümcül yaralı da yataklarından çanları duyunca öteki için çaldığını sanmışlar. Ananias, Plinio için ağlayarak o anda üzüntüsünden ölmüş. Bunu öğrenen Plinio da 2 gün sonra çavuş Ananias için gözyaşı dökerek ölmüştü. Böyle barışçıl insanların yaşadığı Sükre'de o yıllarda şiddetin kendini ifade ediş biçimi daha az ölümcüldü belki ama daha az zararlı değildi. Pasquinler, özellikle büyük ailelerde ertesi sabah çıkacak ölümcül bir piyango gibi beklenirlerdi. En az beklediğiniz anda bir kağıt parçası ceza gibi çıkıverirdi ortaya. Bazen sizin hakkınızda söylemediği şey için sevinir, hatta başkaları için söylediklerine için için bayram ederdiniz. Hayatta gördüğüm en barışçıl adamlardan biri olan babam, hiçbir zaman kullanmadığı muhterem silahını yağlayıp bilardo salonunda açmıştı ağzını. Kızlarımdan birine elini sürecek olan diye bağırmıştı. Kızgın bir adamın kurşununun tadına bakacak. Pek çok aile, Pasquinleri muhalefeti sindirmek amacıyla ülkenin iç kesimlerindeki kasabaları kasıp kavuran polis şiddetinin bir öncüsü olarak görüp korkudan göç etmeye başladılar. Gerilim gündelik yaşamın bir parçası haline geldi. Başlangıçta kağıtları kimlerin yazdığını öğrenmek için olduğu kadar, şafak vakti yırtılan bu kağıtlarda neler olduğunu öğrenmek için de gizli bölükler kuruldu. Aralarında benim de bulunduğum bir grup arkadaşla sabahlamış eve dönerken, belediye memurlarından birinin sabahın 3'ünde evinin kapısına çıkmış, güya temiz hava aldığını gördük. Aslında Pasquinleri kimin bıraktığının peşindeydi. Kardeşim şakayla karışık, kağıtlarda yazılanların o kadar da palavra olmadığını söyleyince adam silahını çekip kardeşimin burnuna doğrultarak "Söylediğini tekrar et!" diye bağırdı. Böylelikle bir gece önce bekar kızını hedef alan bir Pasquin aldığını öğrenmiş olduk. Aslında söylenenleri babası dışında kızın evinde bile bilmeyen yoktu. Başlangıçta bunları yazanın aynı el, aynı kalem olduğu belliydi. Ama bizim kasabanın meydanı gibi kısıtlı bir ticaret merkezinde ancak tek bir dükkandan gönderilebilirlerdi ve dükkan sahibi masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yaptı. O zamandan beri Pasquinler hakkında bir roman yazacağımı biliyordum ama bunun nedeni zaten dedikodusu yapılan ve pek de zekice olmayan fantezileri değil, evlerde yaratmayı başardıkları inanılmaz gerilimdi. 20 yıl sonra yazdığım 3. romanım, Kötü Saat'te de gerçek ve tanımlanabilir vakalardan söz etmemeyi ahlaklı bir davranış olarak benimsedimse de bazıları gerçekten benim uydurduklarımdan daha iyiydiler. Buna gerek de görmedim çünkü bu sosyal olay beni kurbanların özel yaşantılarından daha fazla ilgilendiriyordu. Ancak romanım basıldıktan sonra bizim gibi ana meydanda yaşayanların sevilmediği yoksul mahallelerde Pasquinlerin bir neşe kaynağı olduğunu öğrendim. Pasquinler bana somutlaştırmakta zorluk çektiğim bir olay örgüsünü kurmamda başlangıç noktası sağladılar yalnızca. Çünkü benim yazdıklarım sorunun kökeninin herkesin inandığı gibi ahlaki değil, politik olduğunu gösteriyordu. Kötü saatteki askeri vali için Nigromanta'nın polis kocasının iyi bir model olacağını düşünmüşümdür. Ama onu bir roman karakteri olarak işlerken insan olarak hoşuma gittiği için ölmesini gerektirecek nedenleri yaratamadım. Ve ciddi bir yazarın geçerli bir nedeni olmadan yarattığı karakteri öldüremeyeceğini keşfettim. Benim de böyle bir nedenim yoktu. Bugün aynı romanı farklı bir biçimde de yazmış olabilirdim diye düşünüyorum. Paris'in Latin mahallesinde Saint-Michel bulvarına 100 metre uzaklıktaki Jukas sokağında sefillik içinde hiçbir zaman gelmeyecek bir çekin beklendiği bir öğrenci pansiyonunda yazılmıştı o roman. Bitirdiğimi düşündüğüm zaman sayfaları bir araya toparladım. Daha iyi günlerde taktığım 3 kravatımdan biriyle bağladım ve dolabın dibine gömdüm. 2 yıl sonra Ciudad de Mexico'da Esso Columbiana'nın açtığı ve aç yattığımız o günlerde ödülün 3000 dolar olduğu bir edebiyat yarışmasına bir romanla katılmam istendiğinde nerede olduğunu bile hatırlamıyordum. Yarışmada Kolombiyalı eski arkadaşım Guillermo Angulo'da görev yapıyordu. Paris'te yazdığım günlerden biliyordu taslağın varlığını. Sayfaları öylecene kravatla bağlı aldı. Teslim süresinin bitimine o kadar az bir zaman kalmıştı ki kırışıklıkları buharlı ütüyle açacak zamanımız bile olmadı. İşte romanımı bir ev almaya yetecek kadar ödül verilen bir yarışmaya böyle hiçbir umudum olmadan gönderdim. 16 Nisan 1962'de kısmetiyle doğan ikinci oğlum Gonzalo dünyaya gözlerini açtığı anda seçkin bir jürinin romanımı kazanan ilan ettiği haberi geldi. Kolombiya Dil Akademisi Başkanı Peder Felix Restrepo'dan bir mektup aldığımızda onu düşünecek halimiz bile yoktu. Ödül jürisine başkanlık eden hoş bir adamdı ve romanımın adını bilmediğini bildiriyordu. Ancak o zaman son dakika telaşı içinde ilk sayfaya romanın adını yazmayı unuttuğumu fark ettim. Este pueblo de mierda. Bu boktan kasaba anlamında. Peder Restrepo adı duyunca şok geçirmiş. German Vargas aracılığıyla daha yumuşak ve kitabın tonuyla daha uyumlu bir ad koymamı kibarca rica etti. Karşılıklı pek çok fikir alışverişinde bulunduktan sonra belki kitapta yaşanan dram hakkında fazlaca ipucu vermeyen ama fazilet denizine bayrak açabileceğim bir adda karar kıldım. Kötü saatte. Bir hafta sonra Kolombiya'nın Meksika elçisi ve başkanlık seçimlerinde aday olan Dr. Carlos Arango Velez, çalışma odasında yaptığımız görüşmede Peder Restrepo'nun ödüllü metinde uygunsuz görünen iki sözcüğü değiştirmemi rica ettiğini iletti. Prezervatif ve mastürbasyon. Bu rica karşısında ne elçi saklayabildi şaşkınlığını ne de ben. Ama bu bitmek bilmez yarışmaya tutarlı bir çözümle mutlu bir son sağlayabilmek için onun bu arzusunu yerine getirmeye karar verdik. Anlaştık Sayın Büyükelçi dedim. İki sözcükten birini çıkartacağım ama hangisi olacağını siz karar vereceksiniz. Elçi rahatladığını belli eden derin bir iç çekişle mastürbasyon sözcüğünü çıkardı. Böylelikle anlaşmazlık çözüldü ve kitap Madrid'de La Editorial de Iberoamericana tarafından büyük baskı sayısı ve parlak bir reklam eşliğinde piyasaya sürüldü. Deri kaplıydı, harika bir kağıdın üzerine kusursuz bir baskısı vardı. Ama balayı kısa sürdü. Çünkü kitabıma bir göz atma arzuma karşı koyamayınca benim yerli lehçemle yazdığım satırların o zamanın filmlerinde de yapıldığı gibi safların safı bir Madrid lehçesine dönüştürüldüğünü gördüm. Ben, así como viven ahora, no solo están en una situación insegura sino que constituyen un mal ejemplo para el pueblo yazmışım. İspanyol editör tüylerimi diken diken etmek için Así como vivis ahora, no solo estáis en una situación insegura, sino que constituís un mal ejemplo para el pueblo diye düzeltmiş. İspanyolca'da ikinci çoğul şahıs İspanya ve Güney Amerika'da hem özne hem de yüklemde farklılık gösterir. O yıllarda doğrusunun Madrid İspanyolcası olduğu düşünülürdü. Cümlenin Türkçesi şöyledir. İçinde bulunduğunuz durum yalnızca sizi belirsiz ve tatsız bir konuma yerleştirmekle kalmıyor, kasaba halkı içinde kötü örnek oluyorsunuz. Daha kötüsü de şu. Bu cümleyi söyleyen bir din görevlisi olduğu için Kolombiyalı okur bu söyleyiş biçimini onun İspanyol olduğunu göstermek için bir ipucu olarak algılayabilir. Böylece hem adamın tutumu karmakarışıklaşır hem de dramın ana öğelerinden biri tümüyle farklılaşıp saf dışı kalır. Editör yalnızca diyalogların dil bilgisini tımar etmekle kalmamış, kendinde kalemiyle silahlanıp romanın yazım tarzına el atma hakkını da görmüş. Böylelikle kitap aslıyla ilgisi olmayan Madrid ağzı yamalarıyla donanmış. Bana metnimin tecavüze uğradığını söyleyerek basım iznimi geri çekip satılmayan kopyaların toplanmasını ve yakılmasını istemekten başka çare kalmamıştı. Bu işten sorumlu olanların bana verdikleri yanıtsa kesif bir sessizlikten ibaretti. O andan itibaren romanı basılmamış saydım ve onu yeniden kendi Karayip lehçeme çevirmek gibi zorlu bir görevi de üstlendim. Çünkü yarışmaya gönderdiğim ve basım için İspanya'ya giden asıl kopyaydı. Asıl metni yeniden kurduktan ve bir kez de kendi hesabıma düzelttikten sonra Meksika'da La Editorial Era, bunun ilk basım olduğunu basılı ve sözlü olarak duyurarak kitabı bastı. Kitaplarım arasında neden bir tek Kötü Saatte'nin beni bahar meltemleri esen dolunaylı bir gecede kendi zaman ve mekanına taşıdığını hiç bilememişimdir. Bir cumartesi gecesiydi, bulutlar açılmış, yıldızlar göğe sığmıyordu sanki. Annemin kollarında salladığı bebeği uyutmak için yemek odasında bir aşk fadosu mırıldanarak gezindiğini duyduğumda saat 11'i henüz çalmıştı. Bu müziğin nereden çıktığını sorduğumda tam da annemden beklenecek bir yanıt verdi. Haydut kadınların evinden. Bana istemediğim halde 5 pezo verdi çünkü bir partiye gittiğimi biliyordu. Evden çıkmadan önce her zamanki yanılmaz öngörüsüyle avlunun kapısının kol demirini takmamamı söyledi ki istediğim saatte babamı uyandırmadan içeri girebileyim. Haydut kadınların evine kadar gidemedim çünkü eve döner dönmez Luis Enrique ile anlaşan Üstad Valdez'in marangozhanesinde müzik provaları vardı. O yıl tiple çalmak ve 6 üstadlarıyla şafak vaktine kadar şarkı söylemek için aralarına katılmıştım. Ben her zaman kardeşimin iyi bir gitarist olduğunu düşünüyordum. Ama o gece rakiplerinin bile onu bir virtüöz olarak kabul ettiklerini öğrendim. Onlardan daha iyi bir grup yoktu ve kendilerinden o kadar emindiler ki birisi barışmak ya da özür dilemek amaçlı bir serenat vermelerini istediğinde Üstad Valdez istek sahibini önceden sakinleştirirdi. Merak etme, sesimizi duyunca yastığını ısıracak. Onun olmadığı bir tatilin tadı yoktu. Gelir gelmez partiyi coşturur, Filadelfo Velilla'yı da yanlarına katıp Luis Enrique ile beraber profesyoneller gibi çalarlardı. İşte alkolün sadakatini o zaman öğrendim ve doğru biçimde yani gündüzleri uyuyarak geceleri şarkı söyleyerek yaşamaya başladım. Annemin söylediği gibi iplerin ucunu koyverdim gitsin. Hakkımda söylenmeyen yoktu. Öyle ki mektuplarımın annemlere değil kötü kadınların evine gönderildiği dedikodusu yapılırdı. İnsana 3 geceyi çıkartacak kadar enerji veren efsanevi bir kaplan ödü kadar sert buğulamalarının ve iguana yahnilerinin en sadık müşterisi oldum. Ne yeniden okumaya döndüm ne de aile sofrasına. Bu annemin sık sık dile getirdiği gibi canının istediğini yapanın ben olduğum ama Luis Enrique'nin kötü bir üne sahibi olduğu fikrine çok uyuyordu aslında. Luis de bir gün annemin bu cümlesinden hiç haberi olmadığı halde şöyle dedi. Artık seni yozlaştırdığım için beni yeniden İsla evine göndermedikleri kaldı yalnızca. Noel'de yıllık atlı araba yarışından kaçmak için iki suç ortağı arkadaşımla birlikte 3 günlüğüne yakındaki Majagual kasabasına gittik. Ama ben tam 10 gün kaldım. Suç, ilk gece tanıştığımız inanılmaz bir kadın olan Maria Alejandrina Cervantes'indi. Onunla birlikte bir sonraki pazar yatağımda uyanmayıp da sonsuza kadar ortadan yok olana dek yaşamımın en patırtılı cümbüşüne daldım. Yıllar sonra bir başka kadından söz etmemeyi seçerek onu hoşluğundan daha çok adının tınısı için anılarımdan kurtardım ve romanlarımdan birinde hiçbir zaman var olmamış bir sefa evinin madamı ve sahibesi olarak yeniden yaşadım. Eve dönünce annemi sabahın 5'inde mutfakta kahve kaynatırken buldum. Bana suç ortağı bir tavırla yanında kalmamı, babamın uyandığını ve tatilde bile bu kadar özgür olmadığımı göstermeye kararlı olduğunu fısıldadı. Hoşlanmadığımı bildiği halde bir fincan acı kahve ikram etti ve ocağın yanına oturttu. Babam uyku mahmurluğuyla, pijamalarıyla mutfağa girdi. Beni dumanı tüten fincanla görünce şaşırdı ve tuhaf bir soru sordu. "Kahve içtiğini söylemeyeceksin, değil mi?" Ne yanıt vereceğimi bilemediğim için aklıma ilk geleni yumurtlayıverdim. "Bu saatlerde hep susarım. Bütün ayyaşlar gibi," dedi. Ne bir daha bana baktı ne de olup bitenlerin sözünü etti. Ancak annem o yanıtımla perişan olduğunu ve bana belli etmese de beni kayıp vaka olarak kabul ettiğini söyledi. Masraflarım o kadar artmıştı ki annemin birikimlerine de el atmıştım. Luis Enrique, ana babadan çalınan paranın fahişelere değil de sinemaya harcanırsa meşru olduğunu söyleyerek aklımı çelmişti. Annemin babamın benim yanlış yolda olduğumu fark etmemesi için beceriksizce suç ortaklığı yapması vicdan azabı çekmeme neden oluyordu. Haklıydı da adam. Çünkü öğle yemeği saatlerine kadar uyuyor, boğuk bir horoz sesiyle konuşuyordum. O kadar aklım havadaydı ki bir gün babamın sorularından ikisini duymayınca bana en sert tanısını koyuverdi. "Senin karaciğerinde sorun var." Her şeye karşın dış görünüşümü koruyabiliyordum. Düzgün giyiniyor, gala danslarında ve tüm yıl kapalı kalan evleri öğrenciler Noel tatili için döndüğünde açılan ana meydanda yaşayan ailelerin arada bir verdikleri öğle yemeklerinde terbiyeli davranıyordum. O yıl tatilini 3 muhteşem danslı parti vererek kutlayan Cayetano Gentile'nin oldu. Benim de şansımın yaver gittiği tarihlerdi bunlar. Çünkü üçünde de aynı kızla dans ettim. İlk gece onu dansa kaldırırken ne kim ne kimin kızı olduğunu sordum ne de kiminle geldiğini. İkinci parçada o kadar gizemli görünüyordu ki ona büyük bir ciddiyetle evlenme teklif ettim. Verdiği yanıt daha da gizemliydi. Babam benimle evlenecek olan prensin daha doğmadığını söylüyor. Birkaç gün sonra onu kızgın öğle güneşinde gezinti yolunu geçerken gördüm. Parlak organza bir elbise giymişti. 6-7 yaşlarında biri kız biri erkek iki çocuğun ellerinden tutuyordu. Ben daha soramadan gülmekten katılarak "Benim çocuklarım," dedi. Öylesine bir hınzırlıkla gülmüştü ki evlenme teklifimin unutulup havaya karışmadığından kuşkulanmaya başladım. Aracataca'da doğduğum ilk günlerden beri öğrenmiştim hamakta yatmayı. Ama ancak Sucre'de bu doğamın bir parçası haline geldi. Öğle uykusu uyumak, yıldızların saatini yaşamak, yavaş düşünmek, hiç ön yargısız aşk yapmak için ideal bir yerdir hamak. Fena dağıttığım o haftanın ardından eve döndüğüm gün, eskiden babamın yaptığı gibi hamamı iki ağaç arasına astım ve huzurlu bir uykuya daldım. Çocuklarının uyurken öleceği korkusuyla içi içini yiyen annem canlı olup olmadığımı görmek için beni akşamüstü uyandırdı. Sonra da sorgusuz sualsiz yanıma uzanıp kafalarını kurcalayıp yaşamlarını zorlaştıran konuya daldı balıklama. Babanla ben sana neler olup bittiğini öğrenmek isterdik. Bundan daha açık bir cümle olamazdı. Bir süreden beri annemle babamın bendeki değişikliklere kaygılandıklarını biliyordum. Annem babamı sakinleştirmek için sıradan bahaneler uyduruyordu. Evde annemin bilmediği bir şeyin olup bitmesine olanak yoktu ve öfkesi efsaneviydi. Belli ki bir hafta süresince eve gün ışımadan girmemem bardağı taşıran son damla olmuştu. Doğrusu annemin sorularından kaçınmak ya da yanıtları daha uygun bir zamana bırakmaktı. Ama bu o kadar önemli bir meselede yanıtların anında verilmesi gerektiğini bilirdi. Çok geçerli nedenleri vardı aslında. Bir düğüne gider gibi giyinip hava kararırken ortadan yok oluyor, sabaha kadar eve dönmeyip öğle yemeğine kadar uyuyordum. Yaşamımda ilk kez okumuyor ve burnumun ucunu göremeyecek kadar sarhoş eve gelme cesaretini gösterebiliyordum. Kardeşlerine bile bakmıyorsun, adlarını ve yaşlarını karıştırıyorsun. Geçenlerde Clemencia Morales'in torunlarından birini kardeşin sanarak öptün dedi annem. Ancak birden abarttığının farkına vararak yalın gerçeği söylemeyi yeğledi. Yani bu evde bir yabancı gibisin. Bütün bu söylediklerin doğru dedim. Ama nedeni çok açık. Her şeyden bıktım. Bizden mi? Olumlu bir yanıt verebilirdim ama doğru olmazdı. Her şeyden. Sonra ona lisedeki durumumu anlattım. Beni notlarımla yargılıyorlardı. Ailem aldığım sonuçlardan gurur duyuyordu. Yalnızca hiç şikayet gerektirmeyen bir öğrenci değil, örnek bir arkadaş, en akıllı ve parlak delikanlı olduğumu düşünüyorlardı. En sevimli ya da ninemin dediği gibi kusursuz çocuk. Uzun lafın kısası, gerçek bunun tam tersiydi. Öyleymiş gibi görünüyordum çünkü canının çektiğini yapan kardeşim Luis Enrique'nin cesaretine de bağımsızlık duygusuna da sahip değildim. Oysa onun insanın çocukları için arzu ettiği türden olmasa da ana babaların aşırı sevgilerinin, mantıksız korkularının ve neşeli beklentilerin üstesinden gelmesine fırsat tanıyacak bir mutluluğu yaşayacağı kesindi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 271.